Ayrım 15.
Gelen telefon ve bir gecede kesilen sakal. Recep Tayyip Erdoğan Siirt'te 1997'de bir mitingdeki konuşması sırasında okuduğu şiir nedeniyle mahkum edildi. Erdoğan 26 Mart 1999'da girdiği Pınarhisar cezaevinde 24 Temmuz 1999'a kadar kaldı. Çıktıktan sonra siyasi girişimlerini sürdüren Erdoğan, ekibiyle birlikte 14 Ağustos 2001 tarihinde de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdu. Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınında olmasına rağmen Kemal Unak'ı tam parti kurucuları arasında yer almadı. DSP, MHP, ANAP koalisyonu erken seçim kararı alınca AKP Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla 3 Kasım 2002 seçimlerine Recep Tayyip Erdoğan'sız girdi. Seçim sonucunda AKP %34,5 oranında oyla 363 milletvekili çıkarttı. AKP'nin kurduğu hükümetin başbakanı da Abdullah Gül oldu. CHP ise %19,5 oyla 177 milletvekiline sahip oldu. AKP'nin kurduğu hükümetin başbakanı Abdullah Gül'dü. Fakat herkes biliyordu ki Abdullah Gül emanetçi ve bu durum geçiciydi. Nitekim bir süre sonra aranan fırsat Yüksek Seçim Kurulu'nun Siirt'teki seçimleri iptaliyle geldi. Tesadüfler üst üste geliyordu. Erdoğan'ın eşi de Siirtliydi ve bölgede çok seviliyordu. AKP'nin Pervari'de 3 sandık kurulunun oluşturulmadığı ve bir sandığın da kırıldığı iddiasıyla yaptığı başvuruyu değerlendiren YSK, Siirt'te seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Sıra Erdoğan'ın milletvekili seçilmesi önündeki yasa ve anayasa engellerinin kaldırılmasındaydı. Muhalefet Partisi CHP'nin de desteğiyle gereken değişiklikler yapıldı ve Siirt'te 9 Mart 2003 tarihinde yapılan seçimle Erdoğan da TBMM'ye girdi. Abdullah Gül'ün başında olduğu 58. hükümet istifa etti ve Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığındaki 59. hükümet işbaşı yaptı. AKP'nin tüzüğünün birinci maddesi bu tüzük hükümlerine göre kurulmuş olan partinin adı Adalet ve Kalkınma Partisi'dir der. AK Parti tüzüğünün üçüncü maddesi ise partinin kısaltılmış adı AK Parti şeklindedir hükmünü içermektedir. Amblemi ışık saçan bir ampul olan AKP'nin tüzüğüne göre AK Parti olan adı, Nakşibendi tarikatının İskenderpaşa kolunun kontrolünde olan AK Radyo'ya benzerlik taşıması yanında, AK Parti ifadesiyle kastedilen şey temizlikti. Bu da özellikle 1990'larda yolsuzluklardan çok çekmiş Türkiye'deki seçmenlere verebilecek en önemli ve anlaşılması kolay mesajdı. Recep Tayyip Erdoğan, Akçalı denen parayla ilişkili tüm bakanlıkları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışma arkadaşlarına atadı. Belediyedeki danışmanı Ömer Dinçer'i başbakanlık müsteşarı yaparken, Deniz Otobüsleri İşletmesi İDO AŞ'nin genel müdürü Binali Yıldırım'ı da Ulaştırma Bakanı yaptı. Doğal gaz şirketi İKDAŞ'ın eski murahhas azası Hilmi Güler Enerji Bakanı yapıldı. Bir iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı iken gayri resmi koordinatörü olan ve katılmadığı toplantılara başkanlık yapan Unak Itan, Tayyip Erdoğan'ın kafasında yerel seçimlerdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı. Ancak bu iddia yersiz olsa bile Erdoğan'ın Unak Itan'a verdiği önem, onu kendi yerinden yani İstanbul 1. Bölge 1. Sıra adayı olarak milletvekili listesine koymasından belliydi. Erdoğan'ın ismi listenin başından çıkınca ikinci olan birinciliğe kaydırılmadı. Tercih gerçekten ilginçti. Unak Itan'ın TBMM'ye girmesi istenmiş olsa listenin bir yerlerinde isminin olması gerekiyordu. Ama bunlardan hiçbirisi olmadı. Unak Itan dışarıdan bir isim olarak bir anda listenin en başına geldi ve sonra da kabinenin en önemli bakanlıklarından birisi olan Maliye'nin başına getirildi. Sonradan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da Devlet Bakanı Abdüllatif Şener'den alınacak ve Unak Itan'a bağlanacaktır. Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye ekibinden TBMM'ye taşıdığı isimler bununla da sınırlı kalmaz. Erdoğan'ın başkan olduğu dönemle ilgili olarak adları yolsuzluk davalarında geçen ve 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili olarak TBMM'ye giren kişiler şunlardı. İdris Naim Şahin, AKP Kurucular Kurulu üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski genel sekreteri, AKP İstanbul Milletvekili, Akbil, Albayrak ve Billboard davaları sanığı. Mehmet Mustafa Açıkalın, İstanbul Belediyesi eski genel sekreteri, AKP İstanbul Milletvekili, Akbil, Albayrak, İGDAŞ ve Merter binası ile ilgili davalarda sanık. Akif Gülle, AKP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Belediyesi eski personel daire başkanı, AKP Amasya Milletvekili, Billboard davası sanığı. Adem Baştürk, İstanbul Belediyesi eski genel sekreteri, AKP Kayseri Milletvekili, Albayrak, İGDAŞ, Haliç, Merter binası ve Emi Harita davaları sanığı. Hüseyin Belsi, İstanbul Belediyesi eski basın danışmanı, AKP İstanbul Milletvekili İgdaş davası sanığı. Mikail Arslan, İstanbul Belediyesi eski Mesken ve Gecekondu Müdürü, AKP Kırşehir Milletvekili Akbil davası sanığı. Zülfü Demirağ, İstanbul Belediyesi eski Yol Bakım Müdürü, AKP Elazığ Milletvekili Albayrak davası sanığı. Mustafa Ilıcalı, İstanbul Belediyesi eski APK Daire Başkanı, AKP Erzurum Milletvekili Albayrak davası sanığı. Selami Uzun, İstanbul Belediyesi eski Kontrol Daire Başkanı, AKP Sivas Milletvekili Albayrak davası sanığı. 1977 yılındaki Milli Selamet Partisi milletvekili adaylığından sonra siyasetten çekilen ve Nakşi Tarikatı mensuplarına ait şirketlerde üst düzey yönetici olarak yer alan un akıtan, siyasi yasağı nedeniyle İstanbul 1. Bölge 1. sıradaki adaylığı suya düşen Tayyip Erdoğan'ın yerine bir gecede nasıl aday olduğunu şöyle anlatıyor. Siyasetten her zaman uzak durmaya çalıştım. Hiçbir zaman istemedim aday olmayı. Neden? Bir kere iş hayatını seviyorum. Tayyip Bey'e partinin kuruluş aşamasında bile milletvekili adayı olmak istemediğimi söylemiştim. Türlü bahaneler uyduruyordum. Peki sonra ne oldu? Bir gece başkan beni aradı. Hiçbir şey sormadan sizi benim yerime koyuyorum dedi. Bu sefer ağzımı açamadım. Çünkü kararlıydı. Eskiden sorardı, danışırdı, fikrimi öğrenirdi. Ama bu sefer kararlı olduğunu görünce ben de pes ettim. Ne dediniz? İlk önce nereden çıktı başkan böyle birdenbire dedim. O da ağabey hayırlı olur inşallah dedi. Ben hayatımda bir tek Tayyip Bey'i kıramam. Onun yeri bir başka, çok ayrı. Ancak o varsa siyasette varım, yoksa ben de giderim. Peki telefon kapattıktan sonra ne düşündünüz? Milletvekili olacağınız neredeyse o anda bile belliydi. Daha önce oğlum Abdullah televizyon seyrederken demiştim ki, bak şu koşuşturmaya biz ne güzel evde oturuyoruz, bir de siyasete girsek nasıl olurdu? Telefondan sonra oğluma bu sefer bu iş bitti dedim. Biz kendi hayatımızı yaşıyorduk, hiç kimse bizi aramıyordu, sormuyordu, rahattık yani, kendi hayatımızı yaşıyorduk. Doğal olarak Tayyip Erdoğan'ın yerine milletvekili adayı olan kişinin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Ancak ortada küçük bir sorun vardı, un akıtanın yıllardır bıraktığı sakalı. Çünkü AKP, Erbakancı, Refah ve Fazilet Partileri çizgisi dışında muhafazakar demokrat söylemiyle öne çıkmak istiyordu. Gerçi yöneticileri ve üyelerinin neredeyse tamamı milli görüş ekibinden gelse de özellikle dış görünüm önem kazanıyordu. Bu partide İslamcı görüntüsü vermemek önemliydi. Kemal Unak'tan şartlara uyum göstermedeki başarısını burada da gösterip sakalını keserken buna şöyle bir açıklama getirecekti. Sakaldan dolayı başımız çok ağrıyabilirdi. Gereksiz polemiklere fırsat vermemek için kaç yıllık sakalımı bir gecede kestim. En çok eşim üzüldü. Çünkü o uzatmamı söylemişti. Beğeniyordu sakalımı. Tabii ailecek bunun doğru bir karar olduğunu biliyorduk. Oğlumun görüşlerine çok önem veririm. O da kes dedi. Ertesi sabah ilk kez basının önüne sakalsız çıktım. Önce villa, sonra kanun. Kemal Unakıtan'ın kamuoyuna yansıyan en büyük özelliklerinden birisi de ailesine olan düşkünlüğüydü. Eşi Ahsen Hanım'ın elinde çiçekle eşini toplantıda izlemeye gidişi ve birbirlerinin çocukluk aşkı olduklarını açıklamaları bunun en çarpıcı göstergelerinden birisiydi. Kemal Unakıtan'ın eşine olan sevgi ve saygısı gibi çocuklarına olan düşkünlüğü de yakın çevresi tarafından biliniyor. Hatta bu düşkünlük nedeniyle çocuklarının kendisinden fazla uzaklaşmasına izin vermemiş, onların oturacağı evi de kendi oturduğu villanın bahçesine inşa ettirmişti. Yalnız evin küçük bir sakıncası vardı. Yapılan bina kaçaktı. Olay Kemal Unakıtan'ın yaşadığı Üsküdar Bulgurlu'daki komşusunun ihbarıyla ortaya çıktı. 1998 yılının Ağustos ayında oturduğu villanın bahçesinde temel kazısına başlayan Kemal Unakıtan, komşusu Ali Dirikoş tarafından belediyeye şikayet edilir. Belediye ekipleri temel kazısı aşamasında ve 31 Ağustos tarihinde yapı tatil tutanağı düzenler ve 7 Ekim 1998 tarihinde belediye encümeni de yıkım kararı alır. Tutanağa rağmen mühürler kaldırılır ve inşa sürer. 17 Ekim tarihinde gelen belediye ekipleri geçen sefer temel kazısı olarak bıraktıkları inşaatın bodrum, zemin kat ve bir normal katın yapımının tamamlandığını görür. Aynı şekilde yapı tatil tutanağı tutulur ve inşaat durdurulur. Ama Kemal Unakıtan kararlıdır. Mühür kaldırılır, inşaat sürer. 15 Ocak 1999 tarihinde Ali Dirikoç şikayetini yeniler. Gelen ekipler bu kez ikinci katında yapıldığını görür. İnşaat hakkında yapı tatil tutanağı tutulur ve mühürlenir. Mart ayında üçüncü yıkım kararı alınır ama artık inşaat bitmiştir. Ve Üsküdar Belediyesi sonunda 19 Mart 1999 tarihinde Unakıtan hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. Belediyenin gözleri önünde kaçak bina tamamlanmış, Ali Dirikoç yaptığı şikayet başvurusuyla kalmıştır. Dirikoç bunun üzerine Üsküdar Belediyesi Başkanı Yılmaz Bayat hakkında kaçak yapılaşmaya göz yummak iddiasıyla İçişleri Bakanlığı'na başvurur. İçişleri Bakanlığı Baş Müfettişlerinden Şahin Demir 17 Haziran 2001 tarihinde olayı incelemeye başlar. Ama ilginç bir tesadüf ki bir gün sonra 18 Haziran 2001 tarihinde Üsküdar Belediyesi bir gazeteye söz konusu evin yıkılması için ilan verir. Gerekçe belediyenin elinde evi yıkacak ekipman bulunmamasıdır. Yine büyük bir şans sonucunda yıkım için verilen ihale ilanına başvuran kimse çıkmaz. 1998 Ağustos'unda temeli atılan ve artık 2001 yılında içine oturulan ev, belediyenin gözleri önünde yapılmış kaçak bina, Ali Dirikoç'un manzarası haline gelmiştir. Üsküdar Belediye Başkanı Yılmaz Bayat hakkında görevini kötüye kullanmak iddiasıyla açılan soruşturma, 18 Temmuz 2001 tarihinde tamamlanır. Baş müfettiş Şahin Demir raporunda şunları dile getirdi. Dipnot: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Sayı ŞD 121/40 Mülkiye Müfettişi Şahin Demir Ön İnceleme Raporu Tarih 4-6-2001 Numarası 34-51/3621-13 Ruhsatsız inşaatın ilk tespit edildiği aşama 31-8-1998 tarihli yapı tatil tutanağından görüleceği gibi daha başlangıç aşamasında olup yıkım için herhangi bir ekipmana ihtiyaç bulunmamaktadır. Ayrıca yıkım ihalesi 18-6-2001 tarihinde inşaatın tamamlanmasından ve oturulur hale getirilmesinden sonra yapılmıştır. Belediye başkanı bu olayda görevini kötüye kullanarak adeta ruhsatsız inşaatın bitirilmesi için gayret göstermiştir. İnşaat kalitesi ve mevkisi açısından son derece rantı yüksek bir halde tamamlanmıştır. Bu durum dikkate alındığında kaçak yapının tamamlanmasında ilgililer ile inşaat sahibi Kemal Unakıdan arasında yasal olmayan ilişkilerin olabileceğini de akla getirmektedir. 18-6-2001 tarihinde yapılan yıkım ihalesi ise tamamıyla görevini yapmış gözükme yolunda bir kamuflaj için yapılmıştır. Başkan Yılmaz Bayat bu konuda kararlı olsaydı, daha inşaatın başlangıç aşamasına yıkım kararını uygulatır ve inşaatın tamamlanması mümkün olmazdı. Raporun ardından Yılmaz Bayat hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılır. 25 Eylül 2002 tarihli dava iddianamesinde Bayat, Kemal Unakıtan'ın yaptırdığı kaçak bina inşaatına göz yummakla suçlanır. Dava 26 Mayıs 2003 tarihinde Yılmaz Bayat lehine sonuçlanır. Belediye başkanı görevini kötüye kullanmak suçlamasından beraat eder. Ancak bu villanın kaçak olduğu gerçeğini değiştirmez. Kemal Unakıtan kamuoyundan gelen tepkileri aldırmadan Maliye Bakanı olduktan sonra da bahçesindeki villayı korumayı sürdürdü. Hatta depremden hasar gördü diye Üsküdar Belediyesi'ne başvurarak ruhsatlı olan ve kendi oturduğu villayı yeniden yapmak istediğini bildirdi. AKP'li Üsküdar Belediyesi izin vermek istese de ortada kaçak villa sorunu vardı. Belediye yetkilileri kaçak olanı yıkmak şartıyla ruhsatlı binaya yıkım ve yeniden yapmak için izin verilebileceğini söylediler. Maliye Bakanı da söz vererek ruhsatlı binayı yıkmaya başladı. Bu olay ortaya çıkınca Maliye Bakanı bildik tepkiyi verdi. Mülkiye müfettişi ve belediye kararıyla kaçak olduğu tespit edilen villa için "Villa size göre kaçak, bana göre değil." dedi. Maliye Bakanı konuyla ilgili olarak gazetecilerle arasında şu diyalog geçti. Soru: Oğlunuz ve kızınızın evi kaçak olarak nitelendirilebilir mi? Unakıtan: Bana göre kaçak olarak nitelendirilemez. Yapılan şehir planlamasına göre kaçak değildi. Belediyeler kendisine düşen hizmetleri yerine getirmediği için, planlarını Anıtlar Kurulu'ndan ve Büyükşehir Belediyesi'nin geçirmediği için kaçak duruma düştük maalesef. Soru: Peki Maliye Bakanı olarak şimdiye kadar neden yıktırmadınız? Unakıtan: O zaman Maliye Bakanı değildim. Maliye Bakanı olacağımı da bilmiyordum. Soru: Kendi evinizi yıktıracak mısınız? Unakıtan: Kendime ait evi yeniden yaptırmak istiyorum. Üsküdar Belediyesi'nin hazırladığı planlar Büyükşehir Belediyesi'nden geçerse oğlum ve kızımın evi de kaçak olmaktan çıkıyor. Soru: Evinizin depremden zarar gördüğüne dair tespit ve rapor var mı? Unakıtan: Niye tespit ettireyim? Duvarlar çatladı. Soru: Hayır, başınıza yıkılmasın diye söylüyoruz. Unakıtan: Orada oturmuyorum ki başıma yıkılsın. Bana karşı gösterdiğiniz hassasiyete teşekkür ederim. Soru: Sizin gibi bakan kolay kolay bulunmaz, onun için söylüyoruz. Unakıtan: Teşekkür ederim ilginize, beni düşündüğünüz için. Maliye Bakanı'nın Üsküdar Belediyesi'nin yaptığı planlar Büyükşehir'den geçerse oğlum ve kızımın evi kaçak olmaktan çıkıyor sözüyle şunu kastediyordu. Üsküdar Belediyesi Çamlıca ile ilgili 1/5000 ölçekli planları tamamladı. Bu plan Büyükşehir'den geçti ve Anıtlar Kurulu'nda görüşülüyor. Kaç metrekare arsa üzerine ne büyüklükte ev yapılacağına ilişkin 1/1000 ölçekli planlarda bir süre sonra bitecek. Çamlıca bölgesinin koruma amaçlı imar planı bulunmadığı için geçiş dönemi koşulları gereği %6 inşaat izni veriliyor. Yani bir dönüm arsa üzerine 60, iki dönüm araziye 120 metrekare taban ve iki kat inşaat izni veriliyor. Unakıtan'ın kendi oturduğu villa bu yasal şartları taşıyan ruhsatlı bir bina. Unakıtan çocukları için yaklaşık 2,5 dönümlük arsa üzerine belediyenin 3 kez mühürlemesine rağmen daha büyük bir kaçak villa yaptı. Bu villa hem metrekare olarak büyük hem de bir kat daha yüksek. Şimdi gelelim Unakıtan'ın villasının nasıl aklanacağına. Halen yıkım hazırlıkları süren villasını birkaç ay içinde yenilemek isterse bunun için belediyeden yapı izni alamayacak. Onun için Üsküdar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı yeni imar planının Anıtlar Kurulu'ndan onaylanmasını bekleyecek. Bu planda halen %6 olan yapılaşma izni %15'e kadar çıkacak. Yani kısa süre sonra 200 metrekare tabanlı iki villa yapabilecek. Birkaç ay dişini sıkıp kaçak olanı yıkmada yavaş davranırsa, imar planındaki bu değişiklikle kaçak olan villası da aklanmış olacak. Bakanın villasının kaçak olduğunu bile bile eli kolu bağlı oturan Üsküdar Belediyesi'nde konuyla ilgili teknik başkan yardımcısı Mehmet Demiröz, bakanın kendilerine verdiği yıkım sözünü tutacağını umuyor ve ekliyor. Yeni imar planında da yapılaşma oranı artarsa Sayın Bakan da yıktıklarının yerine yenilerini yapar. Herhalde arsasında kuzu otlatmaz. Ve gerçekten de biraz sabreden Kemal Unakıtan, Temmuz 2005'te Çamlıca Nazım planının %6 olan imar hakkının %15'e çıkarılmasıyla rahat bir nefes alır. 1991 yılında sit alanı ilan edilen bölgede, 1998 yılında çocukları için yaptığı ve 3 kez yıkım kararı bulunan villanın yıkılmasına gerek kalmayacaktır. Devam eden süreçte Unakıtan bir adım daha ileriye giderek koruma kuruluna bir başvuru yapar ve arsası üzerine 3 villa yapmak için izin ister. Ancak kurul 26 Ocak 2006 günü yaptığı toplantıda Unakıtan'ın bu talebini oy birliğiyle reddetti. Kaçak villanın yeniden gündeme gelmesiyle Maliye Bakanı hem kaçak olmayanı 1991 yılında yapılan ve kendisinin oturduğu hem de 1998 yılında yaptığı çocukları için inşa edilen kaçak bina villayı yıkacağını kamuoyuna açıkladı. Ve yaklaşık 2,5 dönüm arazisi üzerine %15 oranından 300 metrekare oturumlu ev yapma hakkı elde eden Kemal Unakıtan 27 Şubat 2006 günü inşaatların yıkımına başladı. Ormanda 50 dönüm arazi. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan gayrimenkul edinmedeki pratikliği AKP hükümetinin 2003 yılının yaz aylarında gündeme getirdiği orman vasfını yitirmiş arazilerin satışını öngören anayasa değişikliği tartışmaları sırasında da ortaya çıkar. Gazete haberlerine göre Kemal Unakıtan Beykoz Çavuşpaşa'da 51 dönüm ormanlık araziyi zilliyet senediyle üzerine geçirmişti. 16 Haziran 1997'de yani Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde biri 34 diğeri 17 dönüm olan iki araziyi zilliyet senediyle üzerine geçiren Unakıtan anayasa değişikliğiyle arazilerinin tapusuna sahip olacak ve hatırı sayılır küçük bir servete kavuşacaktı. Ancak ilginç olan şey olayın ortaya çıkmasıyla birlikte bakanın verdiği tepkiydi. Özellikle CHP lideri Deniz Baykal'ın tepkisini eleştiren Unakıtan şöyle diyordu. Deniz Baykal neyi konuştuğunun farkında değil. Bizim her partinin liderine bir saygımız vardır. Orman vasfını yitirmiş 2B kanunu deniyorsa o kanunda benim alakam yoktur. Bunu Orman Bakanlığı çıkartıyor. İkincisi 2B dediğimiz arazilerin miktarı 6 milyar metrekaredir. Benim 6-7 sene önce aldığım arazi var. Bu ise 50 bin metrekaredir. Bunun için senin 6-7 sene evvelden bir arazin var diye bir adam nasıl suçlanır? Bu nasıl bir mantıktır? Bunu anlamak mümkün değil. 2B ve sit başka şeylerdir. Benim imza attığım kanun sitleri içermektedir. Benim arazim ise 2B'dir, sit değildir. 2B kapsamındaki arsa için 3,5 milyon dolar istedi. Unakıtan arsasını böyle savunuyordu çünkü bu arsanın değerinin farkındaydı. Henüz milletvekili olmadan önce 2002 yılının yaz aylarında bu yeri satmak için çeşitli girişimlerde bulunmuştu. İstanbul Boğazı kenarında ranta en açık bölge olan Beykoz her türden insanın ilgi alanındaydı. Bölgedeki birçok yer zaten 2B kapsamındaydı. Nasıl olsa af çıkar umuduyla arsalar yüz milyarlarca liraya el değiştiriyordu. Sadece Unakıtan değil, kim bilir kimler Beykoz civarında zilliyet belgesiyle yer sahibi olmuş, üzerlerine villa kondurmuştu. Gerçekte İstanbul'un lüks semtlerinde oturan birçok kişi çevre muhtarlarından aldıkları ikametgah belgesiyle muhtar tapusu denilen zilliyet belgesi sahibi oluyordu. Kemal Unakıtan işte böyle bir yerde arsa sahibiydi ve 2002 yılının Temmuz ayında arsayı satılığa çıkarmıştı. İstediği para ise 3,5 milyon dolardı. Bölgeden yer almak isteyen bir kişi bizzat Unakıtan ile arsanın bulunduğu yere giderek görüşme yaptı. Arsanın yerini beğenmişti, kimliği bizde saklı olan alıcı o günü şöyle anlatıyor. Kemal Unakıtan ile arsanın olduğu yerde fiyatı konuştuk. 3,5 milyon dolar istedi ve paraya ihtiyacı olduğu için sattığını belirterek pazarlıkta 2 milyon 250 bin dolara indi. Daha sonraki görüşmelerimizi onu temsil eden BH şirketinden ŞE ile yaptık. Tapusu olmadığını, muhtar tapusu denilen zilliyet belgesinin devrini yapabileceklerini söylediler. Bana riskli geldi. Onun üzerine temsilci olan kişi bir başka yerden söz etti. Ama biz alımdan vazgeçmiştik. İktidar koltuğunda. 3 Kasım 2002 seçimlerinde AKP %35 oyla yıllardır yapılamayanı başarmış ve tek başına iktidar koltuğuna oturmuştu. Kemal Unakıtan bu dönem boyunca çok dikkat çekmedi. Ancak Maliye Bakanı olunca herkesin ilgisi üzerinde toplandı. Bakanlık aslında kendisinin değil, eşinin hayaliydi. İşin garibi, ben bakan olacağımı hiç düşünmemiştim. Ama eşim etrafına "Kemal bir gün Maliye Bakanı olacak" derdi. Şeklinde konuşan Kemal Unakıtan eşinin kehanetini de boşa çıkarmamış oluyordu. Kabinenin belirlenmesi öncesinde Maliye Bakanlığı koltuğu için adı en çok konuşulan isimlerden biri olan Nurettin Canikli ile Bülent Gedikli, Kemal Unakıtan'ın en yakınındaki isimler oldu. Her ikisi de maliye kökenli, maliye müfettişi olan bu isimler, Kemal Unakıtan Maliye Bakanlığı'nda kendi ekibini kurana kadar önemli çalışmalara katıldılar. Canikli 1997 yılında İstanbul Defterdar Vekiliyken dönemin Maliye Bakanı Zekeriya Temizel tarafından görevden alındı. Canikli bunun ardından bakanlıktaki görevinden istifa etti ve yeminli mali müşavirlik yapmaya başladı. Canikli'nin yeminli mali müşavirliğini yaptığı şirketler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden iş alan firmalardı.